Ayrım 11.
Kısa dönemde en büyük tehlike yabancı güçler tarafından parasal yönden gizlice desteklenen terör örgütlerinin nükleer gücünü yasa dışı yollarla ABD'ye sokması ve onları büyük bir kentte, söz gelişi başkent Washington ya da New York'ta patlatmasıydı. Böyle bir durum kaçınılmaz olabilirdi. Burada önerilen çözüm, bu tür bilgileri elde etmek üzere karşıt haber alma özel güçlerini oluşturmak ve terörist gruplar ile onları destekleyenlere karşı cezalandırıcı önlemleri en katı biçimde uygulamaktı. Bu uygulama, Amerikalı yurttaşların haklarını bile kısıtlayacak özel yasaların çıkarılmasını gerektiriyordu. Senaryolar, büyük Amerikan kentleri havaya uçmadan önce bu tür yasaların çıkarılmasının olanaksızlığını kabul ediyordu. Sonra yasalar kolayca geçebilecekti. Ancak böyle bir durumda senaryolardan birinde dendiği gibi silahı çekmekte çok geç kalınmış olacaktı. Nükleer silahların suç işlemek amacıyla kullanılmasına ilişkin yalnızca birkaç senaryo vardı. Teknik yeterlilik ve gerekli malzemenin temini güçlükleri, işe karışacak insanların çokluğu ve çevreye bilgi yayılmasının kaçınılmaz oluşu gibi nedenlerle nükleer gücün bu şekilde kullanılışı neredeyse hesaba katılmıyor gibiydi. Burada tek çözüm, böyle bir harekete kalkışanlar hakkında mahkeme işlemleri bile yapılmadan vur emrinin uygulanması hakkında yüksek mahkeme kararlarının var olmasıydı. O günlerde Kurt Cilke, bütün bunlar fantezi, yalnızca abartılı şeyler diye düşünmüştü. Bir şey olana değin ülke beklemek zorundaydı. Ancak o kurstan yıllar geçtikten sonra şimdi bazı şeylerin oluştuğunu seziniyordu Cilke. Inzio Tulipa kendi küçük atom bombasına sahip olmayı istiyordu. Bu adam Amerikalı bilim adamlarını Güney Amerika'ya getirmiş, onlar için yeterli laboratuvarlar kurdurmuş ve araştırmaları için bolca para sağlamıştı. Ve şimdi aynı Inzio, Baba April'in bankalarında planladığı aygıt ve malzeme alımları için bir savaş kasası oluşturmak niyetindeydi. Bu yüzden Cilke de kendi soruşturmasını sürdürüyordu. Şu anda Inzio neyin peşindeydi? Kurt Cilke bu durumu en kısa zamanda ve Washington'daki FBI'ın karargahına yapacağı ilk ziyarette genel müdür ile tartışacaktı. Ancak duraksama ve kuşkular içindeydi. Sorunu çözemeyebilirdi. Inzio Tulipa gibi bir adam kesinlikle amaçlarından vazgeçmezdi. Timona Portella ile buluşmak ve Baba April'in bankalarının ele geçirilişinde son durumu öğrenmek için Inzio Tulipa Birleşik Devletler'e geldi. Hemen hemen aynı saatlerde Sicilya'nın Corleonesi mafya örgütünün lideri Michael Graziella ile yasa dışı uyuşturucuların tüm dünyadaki dağıtım işlerini Tulipa ve Portella ile birlikte düzenlemek üzere New York'a vardı. Özel jet uçağıyla New York'a gelen Inzio Tulipa'nın yanında 50 yandaş ve koruması vardı. Bu kişiler üniformaya benzeyen beyaz takım elbiseyle mavi gömlek giyinmiş ve pembe renkli boyun bağı takmışlardı. Başlarında sarı renkli basık Panama şapkaları vardı. Güney Amerika'nın ünlü rumba kulüplerinin üyesi gibi görünüyorlardı. Tulipa ile adamlarının hepsi Costa Rica pasaportu taşımaktaydı. Elbette Tulipa diplomatik pasaportunun dokunulmazlık haklarına da sahipti. Tulipa ve adamları hemen Pero Elçiliği adını taşıyan ve Genel Konsolos adına işletilen özel otele yerleştiler. Inzio Tulipa hiçbir zaman geçmişi karanlık, sıradan bir uyuşturucu satıcısı gibi davranmazdı. Ne de olsa o, aşıcı ve New York'taki kalışını hoşlaştırmak için kıyasıya yarışan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcisiydi. Tulipa bazı Broadway tiyatro gösterilerinin ve Lincoln Merkezi Balesi'nin galalarına, ünlü Güney Amerikalı sanatçıların verdiği konserlere katıldı. Yalnızca bunları yapmakla kalmayıp Güney Amerika Tarım İşçileri Konfederasyonu Başkanı olarak kimi söyleşiler yaptı ve yasa dışı uyuşturucuların özgürce kullanımını savunmak üzere forumlar düzenledi. Bu forumlardan biri PBS kanalında sunucu Charlie Rose ile birlikte yapıldı ve kamuoyunda pek kötü yankılar uyandırdı. Bu forumda Tulipa, kokain, eroin ve marijuana'nın kullanımına karşı ABD'nin açtığı savaşın bir başka rezilce sömürgecilik şekli olduğunu öne sürdü. Güney Amerikalı tarım işçileri ayakta kalabilmek için uyuşturucu madde ürününü elde etmeye gereksiniyordu. Düşleri bile yokluklarla dolu bir adam uyuşturucu kullanarak birkaç saat rahatlıyorsa bunu kim kınayabilirdi? Yapılan insanlık dışı bir yargılamaydı. Eğer uyuşturucu maddeler kötüyse tütün ve alkol neydi? Onların zararları çok daha fazla değil miydi? Konuşmasının bu noktasında kucaklarında sarı Panama şapkası bulunan Tulipa'nın 50 adamı onu var güçleriyle alkışladı. Sunucu Charlie Rose, uyuşturucuların yaptığı zararı sorunca Tulipa pek içtenlikle yanıtladı. Örgütü büyük paralar harcayarak araştırmalar yapıyor, uyuşturucu maddelerin zararını azaltacak ve onları reçetelerle tavsiye edilebilir hale getirecek çareler arıyordu. Bu araştırmalarda ünlü doktorlar çalışıyordu. Ancak bu doktorlar sigara içmeye karşı çıkan ABD Uyuşturucu Madde Uygulamaları Ajansı'nın yarattığı dehşet altında yer almayan ve Amerikan Tıp Birliği'ne bağlı olmayan kişilerdi. Evet, uyuşturucular insanlığın gelecekteki en büyük kutsaması olacaktı. Tulipa bunu söylediğinde yandaşlarının 50 sarı şapkası havalara uçtu. Tulipa ile aynı zamanda Sicilya'nın Corleone'si mafya örgütü lideri Michael Graziella tümüyle farklı şekilde Birleşik Devletlere giriş yapmıştı. İki koruması ile birlikte dikkatleri çekmemeye çalışarak ülkenin giriş kapılarından içeri süzülen Graziella, sıska, yüzünün kemikleri çıkık bir adamdı. Keçilerinkine benzeyen suratında ağzının kenarında uzayan eski bir bıçak yarasının izi vardı. Gençken Palermo'da girdiği silahlı çatışmada bir mermi bacağını parçalayıp onu sakat bıraktığı için yürürken baston kullanıyordu. Bu adam şeytani zekasıyla ün yapmış ve Sicilya'da mafya örgütlerine karşı savaşın veren iki ünlü yargıcın öldürülüşünü planlamıştı. Graziella konuk olarak Timona Portella'nın malikanesinde kalıyordu. Kişisel güvenliği konusunda hiç endişesi yoktu. Çünkü uyuşturucuların tüm dünyadaki dağıtımı içinde Portella ona bağımlıydı. Bugünkü toplantı Baba April'in bankalarının ele geçirilmesinde uygulanacak stratejinin belirlenmesi için düzenlenmişti. Bu iş uyuşturucu satışlarından gelen paraları aklamak ve New York'un finans çevrelerinde güç kazanmak için çok büyük önem taşıyordu. Ve Inzio Tulipa için uyuşturuculardan kazandığı paraları aklarken sahibi olacağı nükleer gücünü parasal olarak destekleme yönünden de önem taşıyordu. Ayrıca aşıcı rolünü daha bir güvenlik içinde oynayabilecekti. Diplomatik yönden dokunulmazlığı olan Peru Genel Konsolosluğu'nda 4 adam toplandılar. Burada Genel Konsolos Mariano Rubio diğerlerine cömertçe ev sahipliği yapıyordu. Hepsinin gelirlerinden yüzdelik aldığı ve bu adamların ABD'deki çıkarlarını yasallaştırmak için çabalar harcadığı için Rubio onlara karşı iyi niyetliydi. Oval biçimli masanın çevresine toplanmış adamlar yalnızca dış görünüşleriyle değil, sesleri ve yaptıkları jestleriyle de ilginç bir sahneyi oluşturuyorlardı. Michael Graziella, 6 ay önce ölen annesi için şimdi de yas tuttuğundan siyah janjanlı kumaştan takım elbisesi, beyaz gömleği ve taktığı ip gibi ince siyah kravatı ile bir cenaze levazımatçısını andırıyordu. Alçak ve dokunaklı sesle, yoğun aksanlı bir dille konuşuyor ama söyledikleri açık seçik anlaşılıyordu. Yüze yakın Sicilyalı yasa uygulayıcısının ölümünden sorumlu olmasına karşın öyle utangaç ve terbiyeli bir adam gibi görünüyordu ki. Dört adam içinde ana dili İngilizce olan tek kişi Timona Portella, sanki ötekiler sağırmış gibi çok yüksek sesle adeta böğürerek konuşuyordu. Giyinişi de haykırır gibi pek gösterişliydi. Gri renkli takım elbiseyle limoni sarı gömlek giyinmiş ve mavi renkli parlak ipekten yapılmış abartılı bir kravat takmıştı. İyi dikilmiş elbisesi iri göbeğini kusursuzca gizliyor ama ceketinin önü açıldıkça pantolon askıları da tuhaf rengiyle ortaya çıkıyordu. İpekli kumaştan bol dökümlü beyaz gömleği ve boynuna bağladığı kızıl renkli mendiliyle Inzio Tulipa klasik bir Güney Amerikalı görünüşündeydi. Sarı renkli basık Panama şapkasına büyük değer vererek elinden bırakmıyordu. Biraz aksanlı oynak bir dille konuşurken sesi bülbüllerin çekiciliğini taşımaktaydı. Ama kızıl derililerinkine benzeyen ince, uzun yüzünde hiçbir şeyden memnun olmayanların çatık kaşları dikkati çekiyordu. Peru Genel Konsolosu Mariano Rubio, masada halinden memnun gibi görünen tek kişiydi. Onun incelikli davranışları herkesi etkiliyordu. İyi eğitilmiş kişilere özgü bir İngilizce ile konuşuyordu. Oysa sanki yatak odasındaymış gibi giyinmişti. Adamın giysileri, yeşil renkli ipekli kumaştan pijamaları, daha koyu renkli rob de chambre'ı, açık kahverengi terlikleri ile ayaklarındaki kaba örtülü beyaz cün çoraplarından oluşuyordu. Ne de olsa konsolos evindeydi, rahat davranabilirdi. Tartışmayı Inzio Tulipa açtı ve ölümcül bir incelikle Portella'ya, ''Dostum Timon'a, Baba April'in yolumdan çıkarılması için milyonlar ödedim ama hala bankaların sahibi değiliz. Bekleme süremiz bir yıl geçti.'' dedi. Genel konsolos, inceliklerini daha da yağlayan bir sesle Timona'nın yerine yanıt verdi. ''Azizim Inzio, ben o bankaları satın almaya çalıştım. Portella da bankaları satın almak için çok çaba harcadı. Ama daha önce göremediğimiz bir engel çıktı önümüze. Bu engel, Baba April'in yeğeni Astor Viola oldu. Bankaların kontrolü vasiyetname ile ona bırakılmış ve Astor, bankaların satışına karşı çıkıyor.'' O adam neden şimdi de yaşıyor? Portella böğürür gibi yüksek sesle güldü. Çünkü öldürülmesi kolay bir herif değil. Evini gözetlemek üzere oraya 4 adamımı koydum. Adamlarım anında ortadan yok oldular. Şu anda o herifin nerede olduğunu bilmiyorum. Ve lanet olası Astor nereye giderse çevresinde korumalardan oluşan bir orduda yer alıyor. Kimsenin öldürülmesi zor olamaz diyen Tulipa'nın sesi popüler bir şarkıyı söylüyormuş gibi çıktı ağzından. Graziella ilk kez söze karıştı. Biz o Astor'u yıllarca önce Sicilya'da tanımıştık. Çok şanslı ve aynı zamanda aşırı derecede kalifiye bir adamdı. Biz onu Sicilya'da vurduk ve öldü sandık. Keşke birkaç kez daha ateş etseydik, iyi olacakmış. O çok tehlikeli bir adamdır. Tulipa gene Portella'ya döndü. Sen Bordron'da bir FBI ajanı olduğunu ileri sürüyordun. Tanrı aşkına o adamını kullansana. Adamım o kadar namussuz değil. FBI New York polisinden daha şık çalışıyor. O ajanlar kesinlikle adam uçurma işi yapmazlar. Tamam dedi Inzio Tulipa. Öyleyse biz de Baba April'in çocuklarından birini kaçıralım ve onu Astor'a karşı pazarlık aracı olarak kullanalım. Mariano sen o adamın kızını tanıyordun. Gözünü kırparak ekledi. O kadını kaçırma işini sen ayarlayabilirsin. Rubio bu öneriye sıcak bakmazmış gibi ince prosunun dumanını havaya savurdu ve sonra hiçbir inceliğe başvurmadan öfkeyle hayır dedi. Biraz duraklayıp yeniden konuşmaya başladı. O kadından çok hoşlanıyorum. Böyle bir işi kesinlikle yapmam. Sizin yapmanızı da veto ederim. Bu sözler üzerine öteki adamlar kaşlarını çattı. Gerçek güç yönünden genel konsolos onlardan daha aşağı düzeydeydi. Onların bu tepkisi üzerine Rubio gülümsedi ve gene incelikli tavırlarına döner gibi oldu. Bunun zaafım olduğunu biliyorum. Aşık oldum. Ama bu durum beni zayıflatmıyor. Güçlüyüm ve siyasal zeminde dürüstüm. Inzio, adam kaçırmanın senin mesleğin olduğunu biliyorum. Ama özellikle kadınları kaçırmak Amerika'da pek geçerli olmuyor. Şimdi eğer sen o kadının erkek kardeşlerinden birini ele geçirirsen Astor ile pazarlığa otururuz. O zaman da bir şansın olur. Kaçırılacak kişi Valerius olamaz dedi Portella. Çünkü o adam ordunun haber almasında çalışıyor ve CIA'de dostları var. Başımıza bir yığın pisliğin yağmasını istemeyiz. Öyleyse kaçırılacak kişi Mark Antonio olmalı dedi Rubio. O zaman Astor ile bir anlaşma yaparım. Graziella sakin bir sesle söze karıştı. Bence bankalar için büyük para önerin ve şiddet kullanmaktan kaçının. Bana inanın bu tür şeylerin içinde çok bulundum. Para vermek yerine çoğu kez silah kullandım ama bunlar bana çok daha pahalıya mal oldu. Diğerleri şaşkınlıkla Graziella'ya baktılar. Bu adamın estirdiği terörden ötürü korkutucu bir ünü bulunuyordu. Genel konsolos, Michael sen şu anda milyarlarca dolardan söz ediyorsun ve gene de Astor o bankaları satmaya yanaşmayacaktır dedi. Graziella omuzlarını silkti. Eğer harekete geçmemiz gerekiyorsa sizin dediğiniz gibi olsun ama çok dikkatli davranın. Eğer açık pazarlıkta dize getiremezsek o zaman Astor'u toptan ortadan kaldırırız. Inzio Tulipa tüm dişlerini gösterecek şekilde sırıttı. İşte benim işitmeyi istediğim sözler bunlardı. Ve sen Mariano ona buna aşık olup durma. Çünkü bu çok kötü bir kusur oluyor. Genel konsolos Mariano Rubio sonunda Nicole ile erkek kardeşlerini ortaklıkla bir araya gelmeleri ve bankaların satışını tartışmaları yolunda ikna edebildi. Elbette ki bu toplantıda Astor'da bulunmalıydı. Oysa Nicole yeğeninin geleceği yolunda bir garanti veremedi. Toplantıdan önce Astor, Nicole ile kardeşlerine ne diyecekleri ve tam olarak nasıl davranacakları konusunda kısa talimat verdi. Onlar Astor'un stratejisini ve ortaklığın yalnızca Astor'u hasım olarak kabul ettiğini anlıyorlardı. Bu toplantıda genel konsolosluk binasının konferans salonunda yapıldı. Salonda yiyecek paketleme servisleri tarafından değil de genel konsolosun kendisinin düzenlediği bir büfe vardı. Şarapları da konsolos servis ediyordu. Herkesin çalışma saatleri birbirinden farklı olduğundan toplantıya gece saat 10'da başlandı. Tanıştırmaları genel konsolos yaptı ve görüşmeleri de o yönetti. Hemen Nicole bir dosya uzatan Rubio, bu dosya yapılan önerinin ayrıntılarını içeriyor. Çok kısaca özetlenirse piyasa fiyatının %50 üstünde bir fiyatı öneriyoruz. Bankanın tüm denetimini ele geçirecek olmamıza karşın April payları 20 yılı aşkın süreyle kazancın %10'unu alacak. Böylece siz iş yaşamının korkunç gerilimlerinden uzakta kalarak zengin ve rahat bir yaşamın keyfini süreceksiniz dedi. Nicole kağıtları kısa sürede gözden geçirirken herkes susup onu bekledi. Sonunda genç kadın elindeki kağıtlardan başını kaldırıp sordu. Bu pek etkileyici bir öneri ama bana söyler misiniz neden böyle cömertçe bir öneride bulunuyorsunuz? Genel konsolos pek memnun bir tavırla gülümseyerek yanıtladı. Bu bir sinerjidir. Sinerji Türkçe'de görevdeşlik demektir. Birden çok etkinliği bir tek sonuç elde edebilecek biçimde bir araya getirerek araç tasarrufu sağlamak anlamına gelir. Çevirenin notu. Şu anda tüm iş yaşamı sinerjiye dayanıyor. Bilgisayar ve havacılık, kitaplar ve yayıncılık, müzik ve ilaçlar, spor ve TV gibi. April bankalarıyla biz uluslararası finans dünyasında sinerji sahibi olacağız. Kentlerin inşasını, hükümetlerin seçimini kontrol edeceğiz. Bu ortaklık global, yani evrensel bir yapıdadır. Ve biz şu anda sizin bankalarınıza gereksinim duyuyoruz. Önerimiz bu nedenle böylesine cömertçe yapıldı. Nicole, ortaklığın diğer üyelerine döndü. Ve siz beyler, hepiniz bu işte eşit ortaklar mısınız? Genç kadını Inzio Tulipa yanıtladı. O da Nicole'ün güzelliği ve sert konuşmasından pek etkilenmişti. En çekici olduğunu sandığı ses tonuyla konuşmaya çalışıyordu. Bu satın alma işleminde hepimiz yasal yönden eşitiz. Ancak size garanti vermeme izin verin. April adıyla bağlantı kurmanın bir şeref olacağını düşünüyorum ben. Kişisel olarak benden daha çok kimse babanızın adına hayranlık duyamaz. Toplantının başından beri heykel gibi hareketsiz bir yüzle oturan Valerius doğrudan doğruya Inzio Tulipa'ya baktı. Beni yanlış anlamayın, payımı satmak istiyorum ama böyle değil. Yüzdeliksiz ve tümüyle devir yoluyla yapılan bir satışı yeğliyorum. Kişisel olarak bu işten payımı alıp tamamıyla çekilmek isterim. Ancak payınızı satmak istiyorsunuz, öyle değil mi diye sordu Inzio. Elbette diyen Valerius ekledi. Payımı satıp sonra da ellerimi yıkamak istiyorum. Timona Portella konuşmak için ağzını açarken genel konsolos onu susturup Mark Antonio önerimiz hakkında sen ne düşünüyorsun? Sana çekici geliyor mu? Diye sordu. Mark Antonio uysal bir sesle Val'in sözlerine katılıyorum. İşi yüzdelik pay söz konusu olmadan yapalım. O zaman hepimiz hoşça kalın, iyi şanslar diyebiliriz size dedi. Rubio çok iyi, işi böyle bağlayabiliriz diyerek yanıtladı. Nicole buz gibi bir sesle konuştu. O zaman kuşkusuz fiyatı artırmak zorunda kalacaksınız. Buna olanaklarınız yetecek mi? Tulipa, bizim için sorun yok derken genç kadının gözlerini kamaştırdığını düşündüğü bir gülümseyişle güldü. Bir kez daha söze karışan Graziella'nın yüzü konuşmalarla çok ilgili olduğunu gösteriyordu. Sesi de pek incelikli çıktı. Peki siz ne diyorsunuz aziz dostum Astor Viola? Siz de payınızı satmayı kabul ediyor musunuz? Astor utanıyormuş gibi güldü. Bilirsiniz işte tam bankacılık işlerinden hoşlanmaya başlıyordum ve baba April bana kesinlikle bankaları satmamam için söz verdirtmişti. Burada bütün aile üyelerinin söylediklerinin tersini söylemekten tiksiniyorum ama yanıtım hayır olacak. ve ben payların temsilinde oy çokluğuna sahip bulunuyorum. Genel konsolos bu sözlere karşı çıktı. Ancak Baba April'in çocuklarının büyük payları var. Size karşı dava açabilirler. Astor yüksek sesle güldü. Nicole gergindi. Kesinlikle yeğenimize karşı dava açmayacağız. Albay suratını ekşiterek gülümsedi. Marc Antonio ise bu düşünceyi eğlendirici bulmuş gibi göründü. Portella, lanet olsun böyle işe diye mırıldanarak ayağa kalktı. Astor bir kez daha ama uzlaşma arıyormuş gibi konuştu. Sabırlı olun beyler, bankacı olmaktan sıkılabilirim. Birkaç ay içinde yeniden bir araya gelebiliriz. Elbette diyen genel konsolos ekledi. Ancak elimizdeki parasal olanakları o kadar uzun süre bir arada tutamayabiliriz. O zaman daha düşük bir fiyat alabilirsiniz. Ayrılırken bu kez kimse el sıkışmadı. April kardeşler Astor ile birlikte konsolosluğun konferans salonundan çıkınca Michael Graziella ortaklığın öbür üyelerine "Astor bizi oyalıyor, payını kesinlikle satmayacak." dedi. Inzio Tulipa içini çekti. Çok sempatik bir adam. İyi arkadaş olabilirdik onunla. Belki de onu Costa Rica'daki fidanlığıma davet etmem gerekirdi. Astor'a orada hayatının en güzel günlerini yaşatabilirdim. Ötekiler bu söze güldü. Timona Portella, Astor seninle balayına çıkmıyor Inzio. Ben onun icabına burada bakacağım dedi. Tulipa sakin bir sesle konuştu. Önceki seferlerden daha çok başarılı olursun umarım. Bir yanılgıya düşüp ona değerinin altında paha biçmişim dedi Portella. Nasıl bilebilirdim? Düğünlerde şarkı söyleyen tuhaf bir herifti öyle değil mi? Oysa Baba April'de doğru iş yaptım. Orada kimse benden şikayetçi olmadı. Genel konsolosun yakışıklı yüzü kadir bilirlikle ışıldadı. Olağanüstü iş başardın Timona. Sana güveniyoruz. Ancak bu seferki iş olabildiğince çabuk bitirilmeli. Toplantıdan çıkınca Astor ile April kardeşler geç saatte bir şeyler yiyip biraz konuşmak için Partinico lokantasına gittiler. Burasının özel odaları vardı ve lokanta Baba April'in eski arkadaşlarından biri tarafından işletiliyordu. Astor yeğenlerine, "Sanırım hepiniz çok iyi konuştunuz. Bana karşı olduğunuza onları inandırdınız." dedi. Val, "Biz zaten sana karşıyız." diyerek yanıt verdi. "Bu oyunu oynamamız neden gerekiyor?" diye sordu Nicole. "Ben bu oyundan gerçekten hiç hoşlanmıyorum." "Bu herifler belki de babanızın öldürülmesi olayına karıştılar." diye yanıt verdi Astor. "Ben onların sizden birinin canını yakarak bir yere varamayacağını düşünmelerini istiyorum." Marc Antonio araya girdi. "Ve onların sana yapacakları herhangi bir şeyi savuşturabileceğine emin misin?" Astor, "Hayır hayır" diyerek karşı çıktı. "Ama yaşamımı mahvetmeden gizlenmek üzere bir yere gidebilirim. Lanet olsun, Dakota'ya gideceğim ve onlar kesinlikle beni bulamayacak." Şu anda genç adam öyle mutlulukla gülümsüyordu ki Baba April'in evlatları dışında herkesi içtenlikli olduğuna inandırabilirdi. "Söyleyin şimdi, bu adamlar sizinle kişisel bağlantı kurdular mı?"